Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 12. Ayrım. 11. Anna Whitney endişeli bir tavırla onları kapıda karşıladı. Bir an tereddüt ettiyse de ellerinin titrediğini gizlemek için kollarını kavuşturdu. Jack, neler oluyor? Linda burada. Onu aramışsın ve danışmana ihtiyacım olduğunu söylemişsin. Sırasıyla Eve ve Finney'e baktıktan sonra tekrar kocasına döndü. Neden danışmana ihtiyacım varmış? Her şey yolunda. Gergin ama koruyucu bir tavırla elini karısının omzuna koydu. İçeri girelim Anna. Ben bir şey yapmadım ki. Anna gergin bir tavırla güldü. Son zamanlarda trafik cezası bile almadım. Sadece otur hayatım. Linda, bu kadar çabuk geldiğin için teşekkürler. Sorun değil. Whitney ailesinin avukatı, keskin bakışlı, genç ve gösterişli bir genç hanımdı. Eve, avukatın aynı zamanda onların kızı olduğunu sonradan hatırlamıştı. Damon Dallas, değil mi? Linda onu inceleyen bir bakış attı. Sizi tanıyorum. Anne ya da babası düşünemeden bir yer gösterdi. Lütfen oturun ve rahatınıza bakın. Yüzbaşı Finney, EDD. Evet, babam daha önce sizden defalarca söz etmişti, Yüzbaşı Finney. Şimdi annesinin elini tuttu. Bütün bunların anlamı nedir? Netlik kazanması gereken bir bilgi henüz elimize geçti. Eve, kayıt cihazını çıkardı, kontrol etmesi için Linda'ya uzattı. Linda'nın karamel rengi teni ve soğuk bakışlarıyla babasına çekmiş olduğunu düşünmemeye çalıştı. Genler ve aile karakteristikleri onu hem heyecanlandırır hem de korkuturdu. Anladığım kadarıyla bu resmi bir görüşme olacak. Linda sükunetini korumaya çalışarak kayıt cihazını ortadaki sehpanın üzerine bıraktı ve kendininkini çıkardı. Evet, Eve tarihi ve saati söyledi. Soruşturmayı yürüten Memur Dallas, Damon Eve. Ayrıca Whitney, Kumandan Jack ve Finney, Yüzbaşı Ryan da burada. Sorgulanan kişi Whitney, Anna ve yanında avukatı bulunuyor. Whitney, Linda. Müvekkilim bütün haklarını biliyor ve sorgulamanın tarihini ve saatini onaylıyor. Avukatın gerektiği takdirde görüşmeyi kesme hakkı saklıdır. Devam edin Damon. Bayan Whitney diye başladı Eve. Merhum Cecily Towers'ı tanıyordunuz. Evet, elbette. Bu Cecily ile mi ilgili? Jack? Jack sadece başıyla onayladı ve karısının omzunu tutan elini hafifçe sıktı. Ayrıca merhumun ailesini de tanıyorsunuz. Eski kocası Marco Angelini, oğulları David Angelini ve kızları Mirina. Tanıdıktan fazlası, onlar ailemizin bireyleri gibi. Neden Linda bile tarihi... Anne, Linda yüzünde sıcak bir gülümsemeyle araya girdi. Sadece soruyu cevapla, konuyu saptırma. Ama bu çok komik. Anna'nın şaşkınlığı yavaş yavaş öfkeye dönüşmeye başlamıştı. Her şeyden öte burası onun evi ve bu insanlar onun ailesiydi. Damon Dallas bu soruların cevaplarını zaten biliyor. Aynı şeyleri tekrarlamak zorunda kaldığım için üzgünüm Bayan Whitney. David Angelini ile olan ilişkinizi tanımlar mısınız lütfen? David mi? Onun vaftiz annesiyim. Elimde büyüdü. David Angelini'nin annesi ölmeden önce büyük bir ekonomik sorun yaşadığını biliyor musunuz? Evet, öyleydi. Gözleri hayretle açıldı. David'in gerçekten inanmıyorsunuz ya, bu çok iğrenç. Bu sözleri zorlukla söyledikten sonra dudaklarını birbirine bastırdı. Böyle bir soruya cevap vermeyeceğim. Vaftiz oğlunuza karşı koruma güdüsüyle yaklaştığınızı anlayabiliyorum Bayan Whitney. Onu korumak için yapacağınız birçok şey olduğunu da anlıyorum. Örneğin kendisine 200 bin dolar vermek gibi. Anna'nın yüzü sarardı. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum. Bayan Whitney, David Angelini'ye bu yılın Şubat ayından Mayıs ayına kadar 4 eşit taksitte toplam 200 bin dolar ödediğinizi inkar mı ediyorsunuz? Ben kocasından uzak durmaya çalışarak kızının elini sıktı. Buna cevap vermek zorunda mıyım Linda? Bana bir dakika izin verin lütfen. Müvekkilimle yalnız konuşmam gerek. Linda bir kolunu annesinin omuzlarına doladı ve onu yandaki odaya götürdü. Çok iyisin Damon, dedi Whitney ciddi bir tavırla. Soruşturmalarından birini izlemeyeli uzun zaman olmuştu. Jack, Finney, herkes için üzgün olduğunu gösteren bir şekilde iç çekti. O sadece işini yapıyor. Evet, öyle. En iyi yaptığı şey bu zaten. Karısı geri dönerken Whitney omzunun üzerinden ona baktı. Anna'nın yüzü solgundu ve biraz titriyordu. Ne kadar tedirgin olduğu her halinden belliydi. Devam edeceğiz dedi Linda. Eve baktığında yüzünde bir savaşçının ifadesi vardı. Müvekkilim ifade vermek istiyor. Devam et anne, her şey yolunda. Özür dilerim. Anna konuşmaya başlarken gözlerinden yaşlar süzüldü. Jack, çok özür dilerim. Elimde değildi, başı dertteydi. Bana söylediklerini hatırlıyorum ama elimde değildi. Sorun değil. Jack anlayışlı bir tavırla karısının kendisine uzattığı elini tuttu ve yanına oturdu. Teğmen'e her şeyi anlat ve gerisini bize bırak. Ona parayı verdim. Sizi tehdit etti mi Bayan Whitney? Ne? Uğradığı şaşkınlık gözlerindeki yaşları bir anda silmiş gibiydi. Aman Tanrım! Elbette beni tehdit etmedi. Başı dertteydi diye tekrarladı. Bu sözlerin yeterli olması gerektiğini düşünerek. Yanlış türde insanlara büyük miktarda borcu vardı. İşi, yani babasının vekili olarak yaptığı işler geçici bir buhrandaydı. Gerçekleştirmek istediği yeni bir projesi vardı. Bana açıkladı diye ekledi, diğer elini havada sallayarak. Tam olarak hatırlamıyorum. İşle pek ilgilenmem. Bayan Whitney, ona 4 kez $50,000 ödediniz. Daha önceki görüşmelerimizde bana bu konudan söz etmediniz. Sizi neden ilgilendirsin ki? Şimdi bir heykel gibi dimdik oturuyordu. Benim paramdı ve vaftiz oğluma kişisel bir borç verdim. Vaftiz oğlunuzun, dedi Eve, sabrını sürdürmek için çaba harcayarak, bir cinayet davasında şüpheliler listesinde olduğunu biliyor musunuz? Annesi öldürüldü. Onun ölümüyle ilgili David kadar beni de suçlayabilirsiniz. Ama size oldukça yüklü bir miras kalmadı. Şimdi beni iyi dinleyin. Anna öfkeyle parlayan bir yüz ifadesiyle öne doğru eğildi. O çocuk annesine ve annesi de ona tapıyordu. David annesinin ölümüyle perişan oldu. Biliyorum, onunla oturdum ve teselli etmeye çalıştım. Ona $200,000 verdiniz. Kendi paramla ne istersem yaparım. Dudağını ısırdı. Ona kimse yardım etmeyecekti. Kendi ailesi reddetti. Bu kez reddetmeye karar vermişlerdi. Aylar önce bu konuda Cecily ile konuştum. Harika bir anneydi ve çocuklarını çok seviyordu. Ama disipline kesinlikle inanan bir insandı. David'in bu sorunla kendi başına, kimseden yardım almadan başa çıkmak zorunda olduğu konusunda kararlıydı. Ama çaresiz bir şekilde bana geldiğinde ne yapabilirdim ki, ne yapmalıydım diye sordu kocasına bakarak. Jack, bana bu konunun dışında kalmamı söylediğini biliyorum ama onu sakatlayacaklarından ve hatta öldüreceklerinden korkuyordu. Onun yerinde Linda ya da Steven olsaydı ne yapardın? Birinin yardım etmesini istemez miydin? Anna, sorununu büyütmek David'e bir yarar sağlamaz. Bana ödeyecekti diye itiraz etti Anna. Verdiğim parayla kumar oynamayacaktı. Bana söz verdi. Sadece biraz zaman kazanmaya ihtiyacı vardı. Onu geri çeviremezdim. Teğmen Dallas diye araya girdi Linda. Müvekkilim iyi niyetle hareket ederek aileden birine borç para verdi. Bu herhangi bir suç kapsamına girmez. Müvekkiliniz herhangi bir şeyle suçlanmıyor zaten sayın avukat. Önceki görüşmelerinizden herhangi biri sırasında müvekkilime finansal konularda herhangi bir soru sordunuz mu? David Angelini ile herhangi bir finansal ilişkisi olup olmadığını sordunuz mu? Hayır, sormadım. O halde son derece kişisel olan ve soruşturmayla herhangi bir ilgisi görünmeyen böyle bir bilgiyi açıklamak zorunda değildi. O bir polisin karısı diye itiraz etti Eve, bıkkın bir tavırla. Birçoğundan daha fazla bilgisi olması gerekirdi. Bayan Whitney, Cecily Towers oğluyla para, onun kumar alışkanlığı, borçları ve nasıl ödeneceği konusunda herhangi bir tartışmaya girdi mi? Kızgındı. Doğal olarak tartıştılar. Aile içinde insanlar tartışabilirler. Ama bu, birbirlerini incitecekleri anlamına gelmez. Belki senin küçük sıcak dünyanda öyledir diye düşündü Eve. Angelini ile en son ne zaman temas kurdunuz?
Bir hafta önce.
Benim ve Jack'in iyi olup olmadığımızı kontrol etmek için aradı. Annesinin adına bir burs fonu kurmayı düşündük. Bu onun fikri Teğmen, dedi Anna gözleri dolarak. Annesinin adının hatırlanmasını istiyor.
Peki Yvonne Metcalf'le olan ilişkisi hakkında bana ne söyleyebilirsiniz?
Aktris mi? Anna şaşkınlıkla açılan gözlerini kuruladı.
David onu tanıyor muydu? Bana hiç söz etmemişti.
Karanlıkta yapılan bir atıştı ve hedefi yakalamamıştı.
Teşekkür ederim.
Eve kayıt cihazını aldı ve görüşmenin bittiğini anons etti.
Sayın avukat, müvekkilinize bu görüşme ya da herhangi bir bölümü hakkında bu odanın dışındaki herhangi biriyle konuşmamasını söylemenizi tavsiye ederim.
Ben bir polisle evliyim.
Anna, Eve'in sözünü suratına yapıştırmıştı.
Yöntemleri biliyorum.
Dışarı çıkarken Eve'in son gördüğü, kumandanın karısına ve kızına sarılışıydı.
Eve bir içki istiyordu. Günlük mesaisini bitirdikten sonra, öğleden sonra zamanının büyük bölümünü David Angelini'yi bulmaya çalışarak harcamıştı. Bir toplantıdaydı, ulaşmak mümkün değildi. Eve'in baktığı yerler dışında her yerdeydi. Başka seçeneği kalmadığı için aklına gelen bütün olası noktalara mesajlar bıraktı ve ertesi günden önce kendisini aramasını umdu. Bu arada kocaman boş bir ev ve aldığı nefesten bile nefret eden bir uşakla yüzleşmek zorundaydı. Bahçe kapısından girerken aklına bir fikir geldi. Arabadaki telefonunu açtı ve Mavis'in numarasını emretti.
''Bu akşam boşsun değil mi?'' diye sordu Mavis'in yüzü ekranda belirdiği anda.
''Kesinlikle. Ses tellerimi dinlendirmem gerek.
Herhangi bir planın var mı?''
''Daha iyisi için iptal edemeyeceğim bir şey yok.
Düşündüğün ne?''
Rourke, gezegenler arası bir yolculuğa çıktı. Buraya gelip birlikte zaman geçirmek, gece kalmak ve sarhoş olmak ister misin?
Rourke'un evinde zaman geçirmek,
Rourke'un evinde kalmak,
Rourke'un evinde sarhoş olmak mı?
Hemen oradayım.
Bekle, bekle. Şunu biraz daha büyütelim. Senin için bir araba göndereceğim.
Limuzin mi? Mavis, ses tellerini unutarak bir çığlık attı.
Tanrım, Dallas!
Şoföre üniforma gibi bir şey giymesini söyle. Oturduğum apartmandaki insanların gözleri yuvalarından fırlamış halde pencereden bakmasını istiyorum.
15 dakikaya kadar orada olacak.
Eve bağlantıyı kesti ve kapının önündeki basamakları dans eder gibi çıktı. Somerset tahmin ettiği gibi orada bekliyordu. Eve ona kibirli bir tavırla selam verdi. Daha önce bunun provasını yapmıştı.
Akşam için bir arkadaşım gelecek. 28. cadde C'ye bir limuzin gönder. Şoföre üniforma giymesini söyle.
Bir arkadaş.
Sesi imalı çıkmıştı.
Kesinlikle Somerset. Merdiveni tırmanmaya başladı.
Çok iyi, çok yakın bir arkadaşım.
Aşçıya da yemeği iki kişilik hazırlamasını söylemeyi unutma.
Somerset'in duyamayacağı kadar uzaklaştıktan sonra kahkahalara boğuldu. Somerset'in bir erkek beklediğinden emindi. Ama Mavis buraya geldiğinde çok daha büyük bir skandal kopacaktı.
Mavis onu hayal kırıklığına uğratmadı. Ancak alışılmadık biçimde seviyeli giyinmişti. Saçlarına yarım atkı denen modaya uygun bir şekil uygulanmış, gösterişli bir görüntü kazandırılmıştı.
Bir tarafı kulağının üzerinden tepeye toplanmış, öbür taraf omuzlarına bırakılmıştı.
Tek abartılı görünen şey neredeyse yarım düzine farklı küpe takmış olmasıydı. Hepsi de kulaklarındaydı.
Mavis Freestone için oldukça alışılmadık bir görüntü.
Eteklerini sürüyerek ve şaşkınlıktan ağzı açık kalmış Somerset'e elini uzatarak arabadan indi. Basamakları çıkarken minik ışıklarla süslenmiş, şeffaf pelerinini peşinden sürüklüyordu. Kırmızı dar tulumuyla Eve onu kapıda karşılarken Mavis koridorun görkemi karşısında hayran oldu.
Vay canına!
Aynen düşündüğüm gibi giyinmişsin, dedi Eve.
Mavis'in Somerset'te tek başına karşılaşmasını istemediği için orada beklemişti. Ama bunu yapması gerekmediğini şimdi anlıyordu. Çünkü normalde insanlara tepeden bakan uşak bu kez aptala dönmüştü.
Muhteşem, dedi Mavis saygılı bir ses tonuyla.
Gerçekten muhteşem. Her şeyi kendine uydurmuşsun.
Eve uşağa soğuk ve yandan bir bakış attı.
Neredeyse her şeyi.
Harika.
Mavis neredeyse 3 santim uzunluğundaki kirpiklerini kırpıştırarak iç içe girmiş iki kalp dövmesinin yapılmış olduğu elini Somerset'e uzattı. "Sen Somerset olmalısın. Seninle ilgili çok şey duydum." Somerset şaşkın bir tavırla Mavis'in elini tuttu ve tam öpmek için dudaklarına götürmek üzereyken kendine geldi. "Bayan," dedi kaskatı bir halde. "Bana sadece Mavis diyebilirsin. Çalışmak için harika bir yer ha? Çok para kazanıyor olmalısın." Somerset duyduklarına öfkelendiğine mi yoksa memnun olduğuna mı karar veremeyerek bir adım geriledi. Bir kaşını kaldırarak Mavis'e baktı ve bir an sonra sırılsıklam mantosuyla koridorda gözden kayboldu. "Az konuşan bir adam," dedi Mavis, kıkırdadı ve 20 santimlik şişme tabanlı ayakkabılarıyla koridorda yürüdü. İlk kapıya ulaştıklarında keyifli bir inilti çıkardı. "Gerçek bir şömineniz var. Sanırım onlardan birkaç düzine var bu binada. Tanrım, ateşin önünde de sevişiyor musunuz? Eski filmlerdeki gibi. Bunu senin hayal gücüne bırakıyorum. Hayal edebiliyorum. Tanrım, Dallas, gönderdiğin o araba. Gerçek bir limuzin. Bir klasik. Ah, bir de yağmur yağmasaydı." İve dönerken kulağındaki küpeler şatafatlı bir görüntüyle sallandı. "Etkilemek istediğim insanların sadece yarısı beni gördü. Eh, ne yapıyoruz şimdi? Yemek yiyebiliriz. Açlıktan ölüyorum ama önce burayı görmek istiyorum. Bana bir şey göster." İve bir an düşündü. Çatıdaki teras inanılmazdı ama yağmur çok şiddetli yağıyordu. Silah odası ve atış poligonu da kapalıydı. İve bu kısımların Rourke'un yokluğunda misafirlere açık olmaması gerektiğini düşündü. Ama elbette görülecek daha birçok yer vardı. Bu arada Mavis'in ayakkabılarına endişeyle bakıyordu. "Bunlarla gerçekten yürüyebiliyor musun?" "Hava akımlılar. Ayaklarımda olduklarını bile zor fark ediyorum." "Pekala o zaman merdiveni kullanacağız. Bu şekilde daha çok yer görürsün." Mavis'i önce solaryuma götürdü. Egzotik bitkiler ve ağaçlar, parıltılı şelaleler ve cıvıldayan kuşlar karşısında arkadaşının yere yapışan çenesi onu eğlendirdi. Oymalı cam duvar yağmur suyuyla kaplanmıştı ama yine de New York'un ışıklı manzarası yeterince göz alıcıydı. Müzik odasında Eve, trash müzik programladı ve arkadaşının o kulak tırmalayan seslerle kendini eğlendirmesine izin verdi. Oyun odasında geçirdikleri bir saat içinde Prison ve Apocalypse oyunlarında bilgisayara, birbirlerine ve hologram rakiplere karşı yarıştılar. Mavis yatak odalarını gördüğünde bir sürü iç çekiş sesi çıkardı ve sonunda orada geçireceği gece için odasını seçti. "İstersem şömineyi yakabilir miyim?" Mavis klasik tasarımlı şöminenin lapis lazuli taşını okşadı. "Elbette. Ama neredeyse Haziran ayındayız. Kızarsan bile umurumda değil." Kollarını açarak odanın içinde uzun adımlarla yürüdü. Tepedeki kubbeden gökyüzüne baktı ve gümüş rengi çarşaflarla kaplı göl büyüklüğündeki yatağa uzandı. "Kendimi kraliçe gibi hissediyorum. Hayır hayır, bir imparatoriçe gibi." Altındaki su yatağı dalgalanırken tekrar tekrar yuvarlandı. "Böyle bir yerde nasıl normal yaşayabiliyorsun?" "Bilmiyorum. Burada o kadar uzun süre kalmadım henüz." Mavis, hava yastıklarının bir ucundan diğerine yuvarlanırken güldü. "Sadece bir gece yeter. Bir daha asla aynı olma." Başucundaki panele yaklaşarak düğmelere bastı. Işıklar yanıp söndü, aydınlandı, karardı. Bir an müzik duyuldu, tekrar kesildi. Yan odada su akmaya başladı. "Bu da nedir?" "Banyoyu programladın," dedi. "Hop, daha değil." Mavis onu kapadı, başka birini denedi ve karşı duvardaki panel açılırken duvar büyüklüğünde bir video ekranı ortaya çıktı. "Kesinlikle harika. Yemek ister misin?" Eve haftalardır ilk kez yakaladığı boş bir akşamın tadını çıkararak Mavis'le yemek odasına yerleşirken Nadine Furst yayına hazırlanan çekimlerinin montajı üzerinde çalışıyordu. "Bunu güçlendirmek istiyorum. Dallas'a odaklan," dedi teknisyene. "Evet evet, yakına getir. Kamerada muhteşem görünüyor bu kız." Teknisyen panel üzerinde çalışırken Nadine arkasına yaslanarak 5 farklı monitörden görüntüleri inceledi. Montaj odası bir oldukça sessizdi. Ekranlardan gelen mırıltılar dışında bir şey duyulmuyordu. Nadine için görüntüleri birbirine eklemek, birleştirmek, değiştirmek en az 8 kadar zevkliydi. Muhabirlerin çoğu işin bu kısmını teknisyenlere bırakırdı. Ama Nadine kontrolü ele almayı seviyordu. Her yerde. Bir alttaki katta yer alan çekim stüdyosu tam bir tımarhaneydi. Ama orayı da seviyordu. En son sözü söyleyerek, en son resmi alarak, en yakın açıyla çekim yaparak rakiplerine karşı mücadele etmek. Son dakika yorumları için stüdyoya bağlanan muhabirler, en son bilgiler için bilgisayarlarını tuşlayan spikerler. Basın caddesinde rekabet sadece dışarıda değildi. Kanal 75'in haber stüdyosunda bile yeterince vardı. Herkes büyük resmi, büyük haberi, yüksek reytingleri yakalamak istiyordu. Ve şimdi o gerçekten büyük bir tane yakalamıştı ve Nadine bu fırsatı kaçırmamaya kesinlikle kararlıydı. İşte orada dur. Ben Metcalf'in binasının arkasında dururken. Evet, şimdi ekranı böl, öbür ekrana Towers'ın öldürüldüğü kaldırımdaki görüntümü koy. Görüntüyü dikkatle incelerken gözleri kısıldı. İyi göründüğüne karar verdi. Ciddi, ağırbaşlı ve saygın. Korkusuz, dinamik muhabirimiz cinayet mahallerini tekrar ziyaret ediyor. Tamam, dirseklerini montaj masasına dayayıp ellerini birleştirerek çenesini destekledi. Şimdi seslere geçelim. İki kadın, yetenekli, azimli ve masum. İki yaşam feci bir biçimde sona erdirildi. Halk şaşkın. Herkes bu olaya bakıyor ve nedenini soruyor. Sevgi dolu aileleri keder içinde onları gömüyor ve adalet için haykırıyor. Bu haykırışı durduracak, adaleti yerine getirecek tek bir kişi var. Dondur, dedi Nadine. Dallas'ın mahkeme binası önündeki görüntülerini ver ve ses gir. Eve'in yanında Nadine'le birlikte çekilmiş görüntüleri bütün ekranları doldurdu. Nadine çekimlerin iyi olduğunu düşündü. Görüntü bir takım oldukları, birlikte çalıştıkları izlenimini veriyordu. Bunun bir zararı yoktu. Yumuşak bir esinti saçlarını dalgalandırıyordu. Arkalarında mahkeme binası bir adalet anıtı gibi yükseliyordu. Asansörleri aşağı yukarı inip çıkıyor, yürüyen bantları insanlarla dolup taşıyordu. İşim bir katil yakalamak ve işimi ciddiye alıyorum. Ben işimi bitirdiğimde mahkeme kendi işine başlayacak. Mükemmel. Nadine yumruğunu havaya kaldırdı. Ah, evet kesinlikle mükemmel. Burada görüntüden yavaşça çık ve tamam, yayına hazırdır. Saat kaç? 3:45. Louis, ben bir dahiyim ve sen de hiç fena değilsin. Kaydet. Kaydedildi. Louis montaj masasından uzaklaştı ve gerindi. 3 yıldır birlikte çalışıyorlardı ve artık yakın arkadaştılar. Bu çok güzel bir iş Nadine. Kesinlikle öyle. Nadine başını eğdi. Maalesef. Tamam. Louis at kuyruğunu çözdü ve gür, dalgalı siyah saçlarını parmaklarıyla taradı. Burada neredeyse paslanıyorduk. Son birkaç gündür yeni bir şeyimiz yoktu. Kimsenin yok. Bende ise Dallas var. Ve bu oldukça büyük bir balık. Louis, yumuşak hatlı, parlak gözlü, güzel bir kadındı. Üniversiteden sonra doğruca Kanal 75'e gelmişti. İşe başlayalı daha bir ay olmamıştı ki, Nadine onu baş teknisyeni olarak kapmıştı. Bu düzenleme ikisine de uygundu. Güçlü bir görüntüsü ve mükemmel bir ses tonu var. Rourke etkeni her şeyi daha da mükemmel yapıyor. İyi bir polis olarak ün yapmış olmasını saymıyorum bile. Bu yüzden diye devam etti Louis, bu dava üzerinde yeni bir şeyler ele geçirene kadar De Blas olayında çekilen bazı görüntüleri kullanmayı da düşünebilirsin. İnsanlara temenimizin benzer başka bir büyük olayı çözdüğünü hatırlatabilirsin. Güveni güçlendirir. Dikkati şimdiki soruşturmadan uzaklaştırmak istemiyorum. Belki de istersin diye karşı çıktı Louis. En azından yeni bir haber olana kadar. Ya da yeni bir kurban. Nadine sırıttı. Bir parça daha kan olayları kızıştırır. Birkaç gün içinde elimizdekiler güncelliğini kaybedecek ve Haziran durgunluğuna geri döneceğiz. Pekala, bunu düşüneceğim. Belki sen de bir şeyler oluşturmak isteyebilirsin. Louis şüpheyle ona baktı. Ben de mi? Ve kullanırsam sen de tam yayın hakkı kazanırsın. Seni hırslı kaltak. Anlaştık. Louis
çalışma tulumunun cebini parmaklarıyla yokladı ve yüzünü buruşturdu.
Sigaran bitmiş. Bırakmalısın. Tepedekilerin çalışanların sağlık riskleriyle ilgili ne düşündüğünü biliyorsun.
Bitki pisliğiyle devam ediyorum.
Pislik iyidir. Oradayken bana da birkaç tane al.
Nadine mahcup bir tavırla baktı ve bunu kendine sakla. Muhabirler rekabet konusunda teknisyenlerden daha hırslılar.
Gece yarısı özetlerinden önce biraz zamanın var. Ara vermeyecek misin?
Hayır, birkaç telefon açmam gerek. Ayrıca yağmur yağıyor.
Nadine mükemmel biçimli saçını düzeltti.
Sen git.
Çantasına uzandı. Ben ısmarlıyorum.
Güzel. Sigara satma yetkisi olan bir dükkan bulabilmek için ikinci bölgeye kadar gitmem gerekecek çünkü.
Yerinden kalktı.
Senin yağmurluğunu alacağım.
Nasıl istersen.
Nadine ona bir avuç dolusu para verdi.
Benim payımı cebinde tut, tamam mı? Ben haber stüdyosunda olacağım.
Birlikte dışarı çıkarken Louise, Nadine'in gösterişli mavi yağmurluğunu giydi.
Güzel kumaş.
Hadi oradan. Düzinelerce montaj ve prodüksiyon stüdyosunun yanından geçerek rampa boyunca ilerledikten sonra aşağı eğimli bir yürüyen banda geldiler. Gürültü burada iyice yükseldiğinden Nadine bağırarak konuşmak zorunda kaldı.
Sen ve Bongo hala o büyük adımı atmayı düşünüyor musunuz? Hem de o kadar ciddi düşünüyoruz ki kendimize bir daire aramaya başladık. Geleneksel yolu izliyoruz. Bir yıl birlikte yaşayacağız. Eğer yürütebilirsek yasallaştıracağız.
Senin yapman benim yapmamdan daha iyi, dedi Nadine içtenlikle. Mantıklı bir insanın kendini başka bir mantıklı insanla hapsetmesi için tek bir neden bile düşünemiyorum.
Aşk. Louise yapmacık bir tavırla elini kalbinin üzerine koydu.
Nedenleri ve mantığı kapı dışarı eder.
Genç ve özgürsün Louise ve eğer şanslıysam yaşlı ve Bongo'ya zincirli olacağım.
Kim adı Bongo olan birine zincirlenmiş olmak ister ki? Diye homurdandı Nadine.
Ben. Sonra görüşürüz.
Louise yürüyen bantla yoluna devam eder ve Nadine stüdyoya geçmek için yürüyen banttan çıkarken birbirlerine kısa bir selam verdiler.
Louise kafası Bongo ile meşgul bir halde yürürken saat birden önce evde olup olamayacağını merak etti.
O gece Louise'in evinde buluşacaklardı.
Kendilerine uygun bir daire bulana kadar birbirlerinin odalarında yer değiştirmeleri geçici bir rahatsızlıktı.
Dalgın bir halde duvar boyunca sıralanan ve Kanal 75'in yayınlarının göründüğü çok sayıdaki monitöre bakıyordu. O anda sevilen bir komedi dizisi vardı. Yvonne Metcalf, birkaç yıl önce ölmüş ve tekrar dirilmiş bir medyumu oynuyordu.
Louise bu düşünceyle başını salladı ve gerçek boyutta görünen aktör stüdyodaki izleyiciyi azarlarken kıkırdadı.
Nadine haberlerle evli olabilirdi ama Louise genellikle eğlenmeyi tercih ediyordu.
Bongo'yla ekranın önünde sarmaş dolaş oturabildikleri o ender gecelerden birini dört gözle bekliyordu.
Kanal 75 binasının lobisinde daha fazla sayıda monitör, güvenlik istasyonları ve istasyonun yıldızlarının holografik görüntüleriyle süslenmiş sevimli bir bekleme salonu vardı. Ve elbette hatıra tişörtlerle, şapkalarla, imzalı kupalarla ve istasyonun yıldızlarının hologramlarıyla dolu bir hediyelik eşya dükkanı da vardı.
Günde iki kez saat 10 ile 4 arasında İstasyon içinde turistik turlar düzenleniyordu.
Louise çocukken bu turlardan birine katılmıştı ve gördüğü şeylere hayran olarak hangi mesleği seçmek istediğine o gün orada karar vermişti.
Girişteki muhafıza el salladı ve ikinci bölgeye en yakın olan doğu çıkışına doğru döndü. Çalışanlar için ayrılmış kapıda kilidi açmak için avucunu alıcıya dayadı. Kapılar açılırken bütün hızıyla yağan yağmura yüzünü buruşturarak baktı. Neredeyse fikrini değiştirmek üzereydi.
Birkaç sigara için bu sağanak altında sırılsıklam olmaya değer mi?
Lanet olsun diye düşündü ve kapüşonunu başına geçirdi.
Yüksek kaliteli pahalı yağmurluk onu ıslanmaktan koruyacak ve Nadine'le birlikte bir saatten uzun süre montaj odasında kalacaktı.
Başını omuzlarının arasına gömerek hızla yürümeye başladı.
Rüzgarın şiddeti onu bir süre için durup yağmurluğunu bel kayışından sabitlemeye zorladı.
Daha basamakları inmeyi bitirmeden ayakkabıları sırılsıklam olmuştu bile.
Onlara bakarak bir küfür savurdu.
Lanet olsun, bu son sözleriydi. Gözüne bir hareket ilişince başını yukarı kaldırdı ve net görebilmek için gözlerini kırpıştırdı. Kendisine doğru hızla yaklaşan ve yağmurda parıldayarak boğazını parçalayan bıçağı hiç görmedi. Katil onu bir an için inceledi. Kanın fıskiye gibi akışını, vücudun ipleri kesilmiş kukla gibi ikiye katlanarak düşüşünü izledi. Yüzündeki şaşkınlık yerini öfkeye, sonra da korkuya bıraktı. Kana bulanmış bıçak aceleyle derin bir cebe sokuldu ve hemen ardından koyu renk giysili figür gölgeler arasında kayboldu.
Sanırım böyle yaşayabilirdim.
Buzul sularından toplanmış deniz ürünleriyle harmanlanan ender bir Montana bifteğiyle hazırlanarak Fransız şampanyasıyla soslanmış bir yemekten sonra Mavis, solaryumun kapalı yapay göletinin kenarında uzanmıştı. Çıplak ve sarhoş bir halde esnedi.
Sen böyle yaşıyorsun.
Hemen hemen. Mavis kadar özgür ruhlu olmayan Eve, tek parçalı bir mayo giymişti. Taştan yapılmış pürüzsüz bir koltuğa yerleşmiş, hala içiyordu. Ne kadar olduğunu bile hatırlayamadığı uzun bir süre boyunca kendini hiç bu kadar rahat hissetmemişti. Açıkçası bu pek de sık yaptığım bir şey değil.
Keyfine bak bebeğim.
Mavis suya daldı ve tekrar yüzeye çıkarken programlamış olduğu mavi yumuşak ışığın altında mükemmel göğüsleri parladı. Yakınındaki bir su zambağına doğru tembelce yüzdü ve kokladı.
Tanrım,
dedi şaşkınlıkla. Bu gerçek. Burada neye sahip olduğunu biliyor musun Dallas?
Kapalı bir havuza mı?
Sahip olduğun şey diye başladı Mavis, kendi kadehinin durduğu yüzer sehpaya yaklaşırken, birinci sınıf bir rüya alemi. Bu en kaliteli sanal gerçeklik gözlüklerini alsan bile göremeyeceğin bir şey. Buzlu şampanyasından bir yudum aldı. Saçma sapan davranıp her şeyi berbat etmeyeceksin değil mi?
Neden söz ediyorsun sen?
Seni tanırım. Her şeyi en ince detayına kadar sorgulayacaksın, analiz edeceksin. Eve'in kadehinin boş olduğunu fark eden Mavis tekrar doldurdu. Seni uyarıyorum dostum, sakın yapma. Ben işleri berbat eden biri değilim. Sen soru sormak, lanet olsun neydi? Sorgulamak konusunda bir şampiyonsun. Öf be! Bunu dilin uyuştuğunda 5 kez hızlı söylemeye kalksana. Eve'i itmek için çıplak kalçalarından birini kullandı ve yanına yerleşti. Sana deli oluyor, öyle değil mi? Eve omuz silkti ve içmeye devam etti. Zengin, hem de korkunç zengin, bir tanrı gibi yakışıklı, görkemli ve o vücudu... Vücudunun nasıl olduğunu nereden biliyorsun sen?
Gözlerim var herhalde, onları kullanıyorum.
Çıplakken nasıl göründüğü hakkında net bir fikrim var. Mavis, Eve'in gözlerindeki pırıltıdan keyif alarak dudaklarını yaladı.
Kaçırdığım detayları anlatmak istersen dinlemeye her zaman hazırım.
Ne arkadaş ama?
Ben böyleyim. Her neyse, adamın her şeyi var. O güçlü havası, güçlü ve etkileyici.
Suya şaplaklar atarak sözlerini destekledi.
Ve sana yiyecekmiş gibi bakıyor. Büyük, iştahlı lokmalar halinde.
Lanet olsun, sanırım tahrik oluyorum.
Ellerini üzerimden çek.
Mavis homurdandı.
Belki de Somerset'i baştan çıkarmalıyım. Aleti olduğundan bile şüpheliyim. Ben bulabileceğimden eminim.
Ama Mavis o anda bunun için fazla yorgundu.
Sen de ona aşıksın, değil mi?
Somerset'e mi?
Onun yanındayken kendimi kontrol etmek için büyük çaba harcıyorum.
Hadi, bana karşı dürüst ol. Ölümü gör. Mavis, Eve'i dize getirmek için çenesini yakalayıp sıktı. Yüz yüze gelene kadar kafasını çevirdi ve gözlerine dik dik baktı.
Rourke'a aşıksın.
Öyle görünüyor. Bunu düşünmek istemiyorum.
Güzel, düşünme. Hep gereğinden fazla düşündüğünü söylerim zaten.
Mavis kadehini başının üzerine kaldırarak kendini tekrar suya itti.
Motorları kullanabilir miyiz?
Tabii. Şarabın etkisinde olan Eve, doğru kontrolleri bulmakta biraz zorlandı. Sular köpürmeye ve püskürmeye başladığında Mavis kahkahalar attı.
Ulu tanrım! Bunlardan birine sahipken kimin bir erkeğe ihtiyacı var ki? Hadi Eve, müziği kökle. Hadi eğlenelim.
Eve, ona uyarak sesi 2 kat yükselttiğinde melodiler duvarlarda ve suda çınladı. Mavis'in favorisi olan klasik grup Rolling Stones'un sert tınıları her yanı sardı. Mavis doğaçlama dansına başlarken Eve kahkahalar attı ve bir şişe daha içki alması için Droid'i göndermek üzere döndü. Rahatsız ettiğim için özür dilerim.
Ha?
Eve kızarmış gözleriyle bakarak gölün kenarında duran cilalı siyah ayakkabıları süzdü. Yavaşça ve merakla başını kaldırırken önce duman rengi ütülü pantolonu, ardından kısa kolalı ceketi ve sonunda da Somerset'in ciddi yüzünü gördü.
Hey, sen de bir dalış yapmak ister misin? Hadi Somerset, sen de katıl.
Mavis elini sallarken su belinin hizasına indi ve gösterişli göğüslerinden süzüldü.
Ne kadar çok kişi olursa o kadar eğleniriz.
Somerset dudaklarını büzdü. Söylenirken ağzından süzülen keskin buz kalıbı gibi sözler sadece alışkanlıktandı. Bu arada bakışları Mavis'in kıvranarak dans eden vücudundan ayrılmamıştı.
Sizi arıyorlar Teğmen. Size daha önce haber vermeye çalıştım ama sanırım duymadınız.
Ne? Tamam, tamam. Gölün yan tarafındaki telefona yaklaşırken kıkırdadı.
Rourke mu?
Değil. Bağırarak konuşmak ona ters geliyordu. Ama müziği kısmalarını söylemek gururunu zedeleyecekti.
Polis merkezinden.
Eve daha telefona uzanırken duraksadı ve bir küfür salladı. Yüzüne düşen saçı arkaya itti.
Müziği kes diye emrettiği anda Mick ve arkadaşlarının sesi sessizliğin içinde yankılanarak kayboldu.
Mavis, lütfen görüntü alanından uzak dur.
Eve derin bir nefes aldı ve telefonu açtı.
Dallas?
Bağlantı. Dallas. Teğmen Eve. Ses kodu onaylandı. Adres Basın Caddesi Kanal 75. Cinayet. Sarı kod.
Eve'in kanı dondu. Parmakları havuzun kenarını kavradı.
Kurbanın adı ne?
Şu anda bunu söylememiz mümkün değil. Mesajın alındığını onaylıyor musunuz Dallas?
Teğmen Eve.
Onaylıyorum. Varış zamanı 20 dakika. EDD'den Fini, yüzbaşının da orada olmasını istiyorum.
İstek onaylandı. Mesaj bitti.
Tanrım, Tanrım. Suçluluk duygusu ve alkolün etkisiyle Eve alnını havuzun kenarına dayadı.
Onu öldürdüm.
Kes şunu. Mavis ona doğru yüzdü ve elini Eve'in omzuna koydu.
Kes şunu artık Eve, dedi sert bir sesle.
Yanlış yemi aldı, yanlış yemi Mavis ve şimdi o öldürüldü. Oysa bana gelmesi gerekiyordu.
Kes şunu dedim.
Söylenenlerden hiçbir şey anlamayan Mavis, Eve'i kendine doğru çekti ve omuzlarından tutarak sarstı.
Kes şunu dedim Dallas.
Eve bir elini alnına dayarken başı dönüyordu.
Ah, Tanrım sarhoşum, bu mükemmel. Bu sorununu çözebilirim. Çantamda bir iki anti-alkol hapı var.
Eve inleyince Mavis onu bir kez daha sarstı.
Haplardan nefret ettiğini biliyorum. Ama en fazla 10 dakika içinde kanındaki alkolü temizler. Hadi hemen onlardan vereyim sana.
Peki.
Güzel. En azından ona bakarken kendimde olacağım.
Basamakları tırmanırken ayağa kaydı ama kolunu tutan güçlü bir el onu şaşırttı.
Teğmen,
Somerset'in sesi hala soğuktu ama Eve bir havlu uzattı ve göletin kenarındaki taşlara çıkmasına yardım etti.
Arabanızı hemen hazırlatacağım.
Evet. Teşekkürler.
12. ayrımın sonu. Sayfa 214. Devamı 13. ayrımda.